Bukre, Kahraman Tazioğlu, 3. Ayrım. Selimlerin iki sokak aşağısındaydı evleri. Hızlı adımlarla yürüdü. Bir yandan da kötü bir günün fena olmayan sonunu düşünüyordu. Selim olmasaydı bu kadar tutunamazdı hayata. Bunu çok iyi biliyordu. Başka insanlardan da akıl almazdı. Onlara dert yanmazdı. Sadece Selim vardı. Başka dost yoktu. O da kendi gibi farklıydı çünkü. Fotokopileşmiş insan yığınlarından değildi. Neden başkalarına danışmıyorsun diye sorduklarında, başka insanlardan akıl almam, çünkü ben başka insanlara benzemem derdi. Zaten tam da bu sebepten yalnızdı. Ne aşk hayatı ne de sosyal yaşamı kalabalıktı. Aradıklarını kimse de bulamamıştı. Buldukları da aradıkları değildi. Sade bir hayatın yalnızıydı o. Ama mutluydu. Fazla insan çarpıntı yapıyordu. Gereğinden fazla insan ruha zarardı. Bir iki dost ona yetiyordu. En olmadık yerde oluruna bırakılmıştı hep. Yüzsüzlüğünden tükürülecek bir yüzü bile kalmayan insanlar tanımıştı. Onların neden bu kadar karaktersizleştiğini düşündü. Acaba o çoğunluk haklıydı da azınlıkta kalanlar mı suçluydu? Seçimlerimizi yaparken hep yanlışa mı düşürüyordu hayat bizi? Neden hep aradıklarımızı kaybedip aramadıklarımızı buluyorduk? Umutla beklerken umutlar azalıp azalıp yok olmaya başladığında aramaktan vazgeçip bulduğumuza razı oluyorduk. Razı olduğumuza tam alışmaya başladığımızda ise aradığımız kişi karşımıza çıkıyordu. Allak bullak oluyordu her şey. Ve biz düzeni düzensizliğe tercih ediyorduk çoğu zaman. Bu yüzden beklediğimizi hak etmediği yere gönderiyor, razı olduğumuzda hiç de razı olmadığımız bir hayat sürüyorduk. Ya ümitlerimiz erken bitiyordu ya beklediklerimiz geç geliyordu. Kendisini sersemleten bu düşünceler içerisinde eve girdi. Babası ve erkek kardeşi uyumuştu. Annesi ise oturma odasında kızını bekliyordu. İçeri girer girmez çıkıştı. Neredesin sen bakayım? Telefonun da kapalı, ulaşamıyoruz. Bukre her zamanki alışkanlığıyla acele adımlarla banyoya yöneldi. Annesinin kızgın bakışlarının önünden hızla geçerken sevimli bir yüz ifadesi takınarak ''Anneciğim tartışmayalım. Zor bir gündü benim için. Moral olsun diye Selimlere uğradım, orada oyalandım. Saatin farkında değildim.'' dedi. Cümlesini bitirdiğinde çoktan banyoya girmiş, elini yüzünü yıkamaya başlamıştı. Annesi azar cümlelerini sonraya erteleyerek banyo kapısına kadar geldi. ''Aç mısın peki? Yemekleri kaldırmadım.'' Banyodan çıkarken ''Hayır anneciğim, aç değilim.'' dedi ve annesinin yanaklarına sıkı bir öpücük kondurarak odasına geçti. ''Ah benim deli kızım.'' diye hayıflandı annesi. Bukre'nin odası sığınağı gibiydi. Kendisiyle baş başa kalmak için kaçacağı tek delikti. Üzerini değiştirdi. Aynada yansıyan yüzüne baktı. ''Evet, biraz ezilmiş olabilirim ama hala umut var. Çünkü kırılmış değilim.'' dedi ve aynada yansıyan yüzüne gülümsedi. Yatağın üzerine bıraktı yorgun bedenini. Bir süre tavanı seyretti. Fiziksel yorgunluğu beynindeki düşüncelere uğramamıştı. Kalktı, çantasından cep telefonunu çıkardı. Açmayacaktı. Düşündü, vazgeçti. Açtı. İlk düşen mesaj ondandı. ''Sana yaptıklarım için beni bağışla.'' diyordu. Kararlılıkla bir cevap yazdı. ''Numaranı engelleyecektim ama vazgeçtim. Bu mesajdan sonra kartımı kırıyorum. Artık yabancım bile değilsin.'' Hırsla yataktan kalktı, telefon kartını kırdı ve camdan dışarı fırlattı. Rahatlamıştı. Uykusuyla buluşabilirdi şimdi. Aylardır süren huzursuzluğun yerini tatlı bir sükunet almıştı. Odanın ışığını kapattı, yatağın içine girdi. Başını yastığa koyar koymaz gözlerini kapattı. Uykuya dalmadan önce son kez düşündü. Eksik elvedalarla ayrılanlar, yarım merhabalarla geri dönüyordu hep. Bu kez kararlıydı Bukre. Ayrılık da olsa artık yarım kalmak yoktu onun lügatında. Ya hep, ya hep. Sabah uyanır uyanmaz telefona sarıldı Selim. Bukre'yi aradı. Kapalıydı telefonu. Sonra aklına diğer numarası geldi. Sadece ailesinin ve kendisinin bildiği bir telefon numarasıydı bu. Birkaç kez çaldırdı, cevap veren olmadı. Kahvaltıya geçti hemen. Acelesi vardı. Bugün gezdireceği bir turist kafilesi için saat 10'da Taksim'de Gezi Parkı'nın önünde olması gerekiyordu. Babası erkenden çıkmıştı evden. Ekmek parasını taştan çıkaran babalar evden hep erken çıkardı. Bu yüzden çocukları onları sadece geceleri görürdü. Yorgun görürdü. Babası yeni bir fayans işi almıştı Kartal'da. Yol uzaktı. Annesi kahvaltıyı çoktan hazırlamış, otistik abine yedirmeye çalışıyordu. "Hayırlı sabahlar Tombilik," dedi annesine ve yanağına bir öpücük kondurdu. Ağabeyine döndü ve "Günaydın dünyanın en yakışıklı ağabeyi. Bugün nasılsın bakalım?" dedi neşe içinde. Ağabeyi gülümsedi kardeşine. Ne zaman onu görse gülümserdi. Hep birlikte kahvaltı ettiler. Bir ara babasını sordu Selim. "Babam arada bir bize de uğrar mı anne?" Annesi her zamanki gibi ciddiye aldı oğlunu. "Öyle deme oğlum. Adam bizim için çalışıyor gece gündüz." Selim aceleyle kalkarken tabağından bir lokma daha attı ağzına ve boğulur gibi cevap verdi. "Aman anne, sen de hemen ajitasyona giriyorsun. Biraz takılayım dedim tombiliğime." Masadan kalktı Selim. Annesi "Tabağını bitirmedin oğlum. Nereye böyle acele?" diye sordu. "Anne, gezi işim var bugün. Ekstra iş çıktı. Bak işte ne güzel para kazanacağım." Annesinin yanağından bir makas aldı ve abini de öperek çıktı evden. Ağabeyi arkasından bakıyordu kardeşinin. O hep kardeşinin arkasından bakardı. Nereye gittiğini anlamaya çalışıyordu belki de. Onun 26 yıllık ömrü hep anlamaya çalışmakla geçmişti. Metrobüse doğru hızlı adımlarla yürürken telefonu çaldı. Arayan Bukre'ydi. "Günaydın kuzu," dedi uykulu bir sesle. "Günaydın uyku güzeli, daha yeni mi kalkıyorsun?" Uykulu ses cevap verdi. "Biz uykucular için gün yeni başlıyor. Sen şafak sökerken uyanıyorsan, bunda benim suçum ne akuzu?" Selim hızlı adımlarla yürümeye devam ediyor ve bir yandan da Bukre'ye laf yetiştiriyordu. "Bakıyorum hızlı girdin güne. Nasıl olduğunu merak ettiğim için aramıştım sabah. Öteki hattını aradım ama kapalıydı." Bukre açıklama yaptı. "O hattı artık kullanmayacağım Selim. Bana buradan ulaş." Selim meseleyi anlamıştı, üzerinde durmadı. "Sana hazırladığım laflarım çok ama vaktim yok. Gezi işi çıktı, tur gezi işi verdi yine. Ona gidiyorum, ekstra alacağım. Bak öğleden sonra işim bitiyor, paraları çatır çatır yemeye ne dersin? Yahu biraz da tasarruf yap be adam. Ama yine de kulağa hoş geliyor tabii." Gülüştüler. Aralarında bir konuşma geçerken Selim Bahçeli Evler metrobüs durağına gelmişti bile. "Tamam o zaman yavru kuz, saat 3 gibi Taksim'e gel. Ben şimdi metrobüse biniyorum, görüşürüz sonra." "Tamam kuzu. 2 gibi dershaneden çıkıyorum. 3'te orada olur, ararım seni." Bukre telefonu kapattı ve yatakta tembelce gerindi. Bir gün öncesinin etkilerinden hiçbir iz kalmamış gibiydi zihninde ve bedeninde. Doğruca duşa girdi, çıktı. Kendini çok rahatlamış hissediyordu. Pamuk gibi olmuştu teni. Giyindi ve dershane dosyasını alarak çıktı. Çamlık Caddesi'nden UEFA Meydanı'na doğru yürüdü. Işıklardan Bakırköy minibüsüne bindi, dershaneye geldi. Kantinde oturan sınıf arkadaşlarına baktı. Daha önce hiçbiriyle konuşmamıştı. Onlar da bir yabancıya bakar gibi baktılar Bukri'ye. Bakışlarında "bizi muhatap almıyor, ukala ne olacak?" ifadesi vardı. Yanlış anlaşıldığını bile bile devam etti ilgisiz tavırlarına. Elbet birisi bir gün onu anlayacaktı. Elbet bir gün hakkında yanlış düşündüklerinin farkına varacaklardı. Peki bu durumun farkına varmasalar Bukre'nin umurunda mıydı? Hayır. Dikkatle dinledi tüm dersleri. Aralarda test işledi. Liseden sonra ilk girdiğinde kazanamamıştı istediği yeri. Sonraki 2 yılda öyle. Bu sırada Selim 2 yıllık bir meslek yüksekokulu kazanıp turizm ve otelcilik okumuş, bitirmiş ve mezun olmuş ama iş bulamamıştı. İngilizcesi çok iyi olduğu için rehberlik yapıyordu iş çıktıkça. Bu yıl kendine son bir şans tanıdı Bukre. Eğer kazanamazsa İngilizce kurslara yazılarak ilerletecekti yabancı dilini. Hatta imkan olursa dil için Londra'ya bile gitmeyi düşünüyordu. Yabancı dilini çok iyi kullanabilecek duruma geldiğinde ise o da tıpkı Selim gibi turist rehberliği yapacaktı en kötü ihtimalle. Ama bu şehirde değil. Antalya, Bodrum, Fethiye gibi turistik yerlere gidecekti. Sahil özlemiydi onu bu fikre iten. Elbet hayallerine uyan bir yer bulacaktı kendine. Dershane sonrası Taksim'e gitti. İstiklal Caddesi'nde bir kafede oturup Selim'i beklemeye başladı. Kahvesini yudumlarken insanları seyrediyordu. Yan masadan taşan sohbet çalınıyordu kulağına. İnsanlar yüzlerinde olmadıkları, olamayacakları bir maskeyle dolaşıyor, konuştukları her şeyde olmak istedikleri kişi olmuşçasına ifadelendiriyorlardı kendilerini. Oysa ne kadar eksik ve acizdiler. Ama farkında değildi hiçbiri bu durumun. İnsanoğlu böyleydi işte. Olmadığı gibi olduğunu düşünüp kendini yüceltirken aslında ne olmadığını çok iyi bilirdi. Ve insanlar asla ne olmadıklarını söyleyemezlerdi birbirlerine. İnsanlar arasında sessizce varılan hüzünlü bir anlaşmaydı bu. Herkes memnundu halinden. Tatlı yalanlarda kaybolmak, acı gerçeklerde kendini bulmaktan daha çekiciydi. Sonra kendini düşündü Bukre. Geride bıraka bıraka büyümeye çalıştığı kendini. Hep kaybedeceklerini sevmişti. Daha kötüsü sevdiklerini kaybetmişti. Bu kayıplarla yürüyordu hayatın tozlu yollarında. Unutmuyordu. Unutamıyordu bazılarını. Gözden kaybolmaları, unutulmalarına yetmiyordu. Çünkü insan gözüyle değil kalbiyle seviyordu. Kalabalıklara sığınacak kadar kalıyordu bu ikilemde. Hayatı depo etmekten yaşayamayan insanlar korosunun içine giriyordu sessizce. Onlara uzaktan bakıyordu. Peşinden koşacakları bir düşü olmadığı için düş kırıklıkları da olmuyordu onların. Mutluydular yazık ki. Yalnızlıklarını anlayamayacak kadar mutlu. Kendini insanlardan soyutlanmış gibi hissediyordu bazen. Ya da bir uçurum çiçeği gibi. Aşkın çıkmaz sokaklarını ezbere biliyorken ayrılığın geniş caddelerinde kayboluyordu tüm ilişkilerinde. Limandan ayrılan gemilerin geride bıraktığı ve giderek küçülen insanlar vardır ya hani. İşte o insanların öyle küçülürken içinde nasıl büyüdüğünü düşündü. Gidişine bir aşk verdim onların dedi içinden. Aklının şimdi neden bunlara bu kadar takıldığını bilmiyordu. Dün yaşadığı olayın etkisi olabilirdi. Oysa atlattığını zannediyordu. Demek artçı sarsıntıları da vardı bu depremin. Ve şimdi Bukre o sarsıntıları yaşıyordu. Birden omzuna bir el dokundu hafifçe. Sıçradı Bukre. Gelen Selim'di. Özür dilerim dalmıştın, çıkmanı bekleyemezdim dedi. Dünyaya geri dönmüştü Bukre. Ödümü kopardın Selim dedi. İnsan haber verir. Güldü Selim. Bukre insan gelirken geldiğini nasıl haber verebilir Allah aşkına? Küser gibi yaptı Bukre. Selim'e neden geç kaldığını sordu. Adamlara yemekte ben eşlik ettim. O yüzden geç kaldım. Doymak nedir bilmediler. Hele işlerinde bir zenci vardı ki görme. En çok o yedi. Tabii adamda zenci gırtlağı var. Gülümsedi Bukre. Yani araya şu ince esprilerinden sıkıştırmasan olmaz değil mi? Heyecanla anlatmaya devam etti Selim. Paramı da eksik verdiler zaten. Gerçi çok kesmemişler ama yine de hesap sordum muhasebeciden. Anlamsızca baktı yüzüme. Hiçbir şey söylemedi. Bukre araya girdi. Ne yani vermediler mi eksik parayı? Ne kadar eksik diye sordu boş boş baktı. Cevap vermedim. Ne yaptım peki? Boş verdim. İlahi kuzu. Keyiflerine diyecek yoktu. Garsonu çağırıp siparişlerini verdiler. Selim toktu. Bukre aparatif bir şeyler söyledi kendine. Bir yandan da konuşuyorlardı. Konuşulacaklar tükendikçe etrafla veya cep telefonlarıyla ilgilenmeler başladı. Sonra biraz daha ağır konulara girdiler. Gündelik konular tükenince daha derin şeyler konuşulmaya başlanır ve söz dolanır durur, en sonunda içsellikte son bulur. Bugünlerde ikisinin de derdi olan mutlu olmaktan konuşmaya başladılar. Daha doğrusu mutlu olamamaktan. İkisinin de ortak yanı yalnızlıklarıydı. İnsanların onları anlayamamalarıydı. Belki de onlar bu dünyayı anlayamıyorlardı. Hep sorguluyorlardı ama vardıkları yer çeşitli çıkarımlarla yaklaşık sonuçları elde etmekten öteye geçemiyordu. Kendilerindeki eksikleri masaya yatırdılar önce. Sonra küçük mutluluklarla nasıl büyük sevinçler yaşayabileceklerini tartıştılar. Hayat onlara mutlulukların küçük olan dilimini sunuyordu hep. Ya da bazen, Selim, mutlu olmak her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun kadarını her şeyi yapabilmektir dedi. Bu bakış açısı çok hoşuna gitmişti Bukre'nin. Geçmişini bir düşünelim şimdi, dedi sonra Selim. Bukre atıldı hemen. Bak Selim, eğer silmeyeceksen geçmişimin tozlu raflarına üfleme. Sonra sen gidiyorsun, ben boğuluyorum o tozların içinde. Selim hızlıca gülümsedi. İşte Bukre ile uğraşacak bir şey daha bulmuştu. Telaşlanma yavru kuş. Dertleşiyoruz işte. Bukre başladı bu kez söze. Sürekli birilerine ihtiyaç duymak niye Selim? Yani neden hep çift kişi olma arzusu taşıyoruz? 100 kere yemin etsek de bir daha kapılmamaya, acısını biraz unuttuktan sonra yine yeni bir eş arama ihtiyacı hissediyoruz. Oysa ben yalnız kalmayı seven biriyim. Acaba aradığımız kişi sevilmek arzumuzdan mı kaynaklı oluyor, yoksa kalbimizin pansumanı için mi? Bak Bukre, diye söze başladı Selim. Sosyal varlıklar olsak da zaman zaman yalnız kalmak isteyebiliriz. Ama bu yalnız yaşayabileceğimiz anlamına gelmez. Sevmek, sevilmek, bunlar çok güzel duygular elbette. Herkes bizim gibi şanssız değil ki aşktan yana. Öyle uyumlu, öyle mutlu insanlar var ki, bir ömrü el ile tüketenler biliyorum ben. Bakma sen bizim kadersizliğimize. Ben bir gün şansımızın döneceğine ve aradığımız aşkı bulacağımıza inanıyorum. O zaman biz değil de bize gelen kişi pansuman için mi yoksa aşk için mi geldiğini bize kanıtlayacak ve o kişi aynı zamanda doğru kişi olup olmadığını da ispatlamış olacak. Öyle sanıyorum ki kuzu, eğer geçmişteki acılarımın karşılığı karşımdaki insanda sonlanmıyorsa o kişi benim mutluluğumun başlangıcı da olamaz. Hayatıma girecek insanın beni sadece mutlu etmesi yetmez. Geçmişimdeki acıları da bana unutturması gerekir. Yoksa bu bir başlangıç değil, geriye doğru görünmez bir kalemle silmektir içini karartan her şeyi. Ve bilirsin bir gün tekrar gün yüzüne çıkacağına onların. Sonra Selim'in yüzüne baktı Bukre. Yorumunu merak ediyordu. Bence biraz büyük beklentiler yüklüyorsun aşka, diyerek söze başladı Selim. Bu yanıta biraz şaşırdı Bukre. Beklemiyordu. Devam etti Selim. Sen senin gibi seven birini istiyorsun kuşum. Ama kimse aynı sevmez, sevemez. Sen senin gibi seven birini bulduğunda gerçekten mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Mesela ben. Bir bana katlanamam. Hem aynı senin gibi biriyle hiç mi kavga etmeyeceksin? Senin gibi biriyle kavgaya tutuşman, kendinle kavga etmen olmuyor mu biraz daha? Hani o birbiri için yaratılmış insanlar deyimi vardır ya, hatta öyle birini bulduğunda mucizeler falan olacağı sanılır ya, ben inanmam böyle şeylere. Birbiri için yaratılmış insanların birbirini bulmuş olmasının nasıl bir mucizevi yanı olabilir ki? Olması gereken olmuştur sadece. Bence asıl mucizevi birbiri için yaratılmamış insanların birbirine dönüşebilmesidir. Hak verdi Selim'e. Söylediklerine yanlış olan bir şey yoktu. Karşımızdaki insanın doğrularını ve eksiklerini içselleştirebilmekteydi bütün marifet. Sadece inanmak yetmiyordu. Kırılmadan eğilebilmeyi başarabilmeliydi insan. Haklısın Selim. Başkalarının doğrularında büyümek yerine kendi yanlışlarımızda yok olmayı tercih ediyoruz genelde. Ama her zaman böyle olması gerekmiyor bunun. Arada bir insanın başkalaşması gerekebiliyor. Evet, benzerin benzeri çekmesi normal ama benzerin benzeri kırması bir o kadar trajik, dedi ve sustu Bukre. Önündeki peçeteyle oynamaya başladı. Belli ki birazdan bir itirafta bulunacaktı Selim'e ve kendisine. Sanırım ben bir aşka sahip olmayı değil, bir aşkın bana sahip olmasını bekliyorum. Değişmem gerek, biliyorum. Selim konuşmanın başından beri söylemek istediği şeyi Bukre'den duymuştu işte. Kesinlikle haklıydı. O bir aşka sahip olmayı değil, bir aşkın ona sahip olmasını bekliyordu. Ah be yavru kuşum, tam da bunu anlatmaktı benim de derdim. Keşke bunu kendin anlayabilecek kadar zamanın da olsaydı aşkta. Bukre anlamsızca baktı Selim'in yüzüne. Nasıl yani, diye sordu. Yani bunu anlamak zaman isterdi ama sen bütün aşklarını koşar gibi yaşadın. Daha doğrusu yaşayamadın. Sana gelenler erken açılmış bir yaranın geç sürülen merhemi gibi oldular bu yüzden. Sızılarını dindiremediler. Sadece yaranı kapattılar. O yüzden sen o istediğin başlangıcı yapamadın. Ama çok yaralıydın ve vaktin yoktu beklemeye. Bekleyemedin. Beklemedin. Kaldığın yerden devam edecek kadar bile kalmadın hiçbir yerde. Sende eksik olan sabırdı. Bu yüzden yalnızdın. Bu yüzden aşkın sana sahip olamayışı eksiltti seni bu kadar. Bu yüzden aşka sahip olman gerektiğini kavrayamadın bir türlü. Biraz daha düşündü Bukre. Kendini bir kez daha gözden geçirdi. Elindeki peçeteyi ufalıyordu. Dostunun sıkıldığını anladı. Bir espri bulmaya çalıştı. Ortamı biraz yumuşatmalıydı. Sanırım konuya eğileyim derken içine düştüm. Bukre elindeki peçeteyi bıraktı. Yüzündeki düşünceli ifadeyi koruyarak biraz yürüyelim mi diye sordu. İstiklal Caddesi'nin kalabalığına bıraktılar bedenlerini. Bir yığın insanla birlikte tünele doğru akıyorlardı. İkisi de sessizdi. Kalabalıkların kalın duvarlarında ikisinin arasında ezilen bir sessizliği paylaşıyorlardı. Etraftaki insanlardaydı gözleri. Yanlarından geçip giden insanların yüzlerindeki hikayeleri okumaya çalışıyorlardı o kısacık anlarda. Belki de kendilerine benzeyen kaderleri taşıyanları arıyorlardı gizliden. Bulsalar sevinecekler miydi? Şu insanlara bak dedi Selim. Dışarıdan hiçbir kederleri yokmuş gibi görünüyorlar. Hepsi bir oyunun figüranı gibi. Hiçbirinin gerçek yüzünü göremiyoruz. Keder denizinin görkemli dalgalarını seyrediyoruz yüzlerinde. Derinliklerdeki sessizliklerde neleri yaşadıklarını bilmiyoruz ama. Hiçbir yorumda bulunmadı Bukre. Sadece kafasıyla onayladı dostunu. İnsanları seyretmeye devam etti. Aman boş ver. Hayatın hep acı yanlarını konuşacak değiliz ya. Acıyı unutmadan mutluluğu da yaşayabiliriz doya doya. Duyarlılığımızı kaybetmeden dedi Selim. Bir makas aldı Bukre'nin yanağından. Mutlu etmişlerdi birbirlerini. Yağmur bastırmak üzereydi İstanbul'da ama kimsenin kaçmaya niyeti yoktu bu rahmetten. Yaz yağmurundan kaçılmazdı. Yaz yağmurunda ıslanmak ruhlara en iyi gelen şeydi bu şehirde. Damlalar tek tek düşmeye başlamıştı. Derken iyice hızlandı, sağanak halini aldı. İkisi de koşuyordu İstiklal Caddesi'nde. Kalabalığa çarpa çarpa, kalabalığa aldırmadan. Üzerlerinde tek bir kuru nokta kalmamıştı. Kahkahalarla koşuyorlardı. Çocukluklarından beri ne zaman bir yaz yağmuru yağsa, nerede olurlarsa olsunlar hep bunu yaparlardı. Ve her defasında annelerinden azar işitirlerdi. Yine de vazgeçmezlerdi bu ritüellerinden. Kendilerini özgür hissediyorlardı. Gerçekten mutluydular. 3. ayrımın sonu, sayfa 36, devamı 4. ayrımda.